Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Yapımcımız Selahattin Böke, teknik kumanda masasında Mehmet Kasar, konuğumuz Profesör Doktor Mustafa Esen ve mikrofonda bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Mustafa Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bugün Mustafa Hoca'yla kimlik meselelerimiz, medeniyet meselelerimiz etrafında Yahya Kemal'i konuşacağız. Ben önce kısaca Mustafa Hoca'yı tanıtmak isterim. Profesör Doktor Mustafa Esen, Türk Edebiyatı, eski Türk Edebiyatı profesörü. Daha sonra Kültür Bakanlığı'nda, Cumhurbaşkanlığı'nda, siyasette muhtelif görevlerde bulundu. Bu konular etrafında yazmaya, çizmeye devam ediyor. Biz de kendisinden istifade ediyoruz. Hocam tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Aslında bizim kimlik meselemiz, kimlik tartışmamız, medeniyet tartışmasıyla beraber bilhassa 19. yüzyılda ağırlık kazandı. Bu dönemde Osmanlı coğrafyasında tartışmalar zaman içerisinde artık nizam-ı cedid arayışına dönüştü. Yeni bir düzen lazım. Bu düzen de işte dünyadaki yeni gelişmeler etrafında Avrupa'dan ithal edilecek bir düzen. Bu nasıl olacak? Bunun nasıl sınırları ne olacak? Bunu nasıl denetleyeceğiz? Eski işte kanunu kadimden gelen şeyler ne olacak? Eski düzen buraya, eski kimliğimiz, eski medeniyetimiz nasıl intikal edecek? Bu tartışmalar bizim Osmanlı döneminden itibaren bugüne kadar intikal eden fikir hayatımızın, hatta bir ölçüde siyasi hayatımızın ana tartışma konularını oluşturmaya başladı. Bu aynı zamanda bir tür salt fikir tartışması değil, bu Osmanlı Devleti'nin daha sonra da Türkiye'nin nasıl kurtulacağına ilişkin bir strateji tartışması anlamına geldi. O yüzden de salt...
Hatta bir ölüm kalım meselesi.
Tabii, o yüzden de tam onu diyecektim. Salt fikir tartışması olarak belki daha makul bir zeminde ilerleyecek tartışmalar, sizin ifade ettiğiniz gibi bir ölüm kalım meselesi olarak algılanınca çok daha kırıcı, yıkıcı bazen ya da şiddet olabildi. Bunu da geçmiş döneme bakınca o zaman belki çok sert oldu ama bugünden anlayabiliriz bunun sebeplerini. Bu çerçevede de tabii siyaset, dünyadaki gelişmeler bu tartışmaları yakından etkiledi. Osmanlı Devleti'nin meşrutiyete girmesi mesela bu tartışmayı başka bir mecraya soktu.
Hatta Tanzimat'a.
Tabii Tanzimat'tan başlamamız lazım dediğiniz gibi. Tanzimat başka bir mecraya soktu. Sonra mesela Kırım Harbi başka bir mecraya soktu. Birinci Meşrutiyet yine öyle. Onu takiben ikinci Meşrutiyet. Bu arada özellikle Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı nihayetinde de Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra milli mücadele, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu birçok tartışmayı bir yandan derinleştirdi, bir yandan da sona erdirdi. O dönemdeki ana tezi Yusuf Akçura'nın ifadesiyle üç tarzı siyaset şeklinde ifade edersek, işte bir Osmanlılık etrafında bir kurtuluş yolu arandı. Diğer taraftan bir tür Türkçülükten belki sıralamayı şöyle yapalım. İslamcılıkla devam edildi. Osmanlıcılığın işlemediği düşüncesiyle İslamcılık üzerinden bir birlik beraberlik mottosu düşünüldü. Dediğimiz gibi özellikle Balkan Harbi'ni takiben, Birinci Cihan Harbi'ni takiben de Türkçülüğün daha ağırlık kazandığı bir döneme girdik. Ama bütün bunların içinde bu üç akımın içinde de aslında onları yatay kesen bir tür modernleşme akımı söz konusu. Yani her akımın kendi içerisinde de daha modern olanlar veya daha muhafazakar olanlar söz konusuydu. Bu kendi iç tartışmalarını da devam ettirdi. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde Ziya Gökalp bunu Cumhuriyet'in öncesinde Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak olarak ifade etti. Bu İslamcılık, İslamlaşma meselesi Cumhuriyet döneminin belli bir döneminde daha bir paranteze alındı. Ama bu tartışmalar Nihayetinde özellikle çok partili hayata geçildiğinde, demokrasi döndüğünde, demokrasiye dönüldüğünde, fikir hürriyeti genişlediğinde devam etti. Bu yani aslında 100 yıllık tartışmaların bir gelenek oluşturması da anlamlı bir şey. Yani bu geleneklerin kaybedilmemesi lazım. Bütün bunların etrafında hani Yahya Kemal derleyip toparlayan, bana kalırsa hani daha makul bir itidalli orta yolu temsil eden bir çözüm önerdi. Ama bunun ne ölçüde hani karşılık bulduğu ayrı bir tartışma, ama özellikle fikri olarak, estetik olarak Yahya Kemal'in bu konuda belki ona daha sonra bir ölçüde Tanpınar'ı da ilave edebiliriz, başka bir takım isimleri de ilave edebiliriz, ama onların açtığı bir çığır, bir yol ortaya çıktı. Bu hani bahsettiğimiz tarihi zemin içerisinden Yahya Kemal'e bakarsak, Yahya Kemal bu tartışmaların içerisinden nasıl çıktı?
Şimdi siz çok iyi özetlediniz ama ben de birazcık geriden başlamak Tabii. istiyorum. Aslında Müslüman toplumlar içinde belki de Avrupa ile çok erken dönemden itibaren daima ilişkisi olan yegane toplum Osmanlı toplumuydu. Endülüs'ü biraz farklı bir çerçevede hariç tutacak olursak, Osmanlı toplumu Batı ile daima bir ilişki içinde oldu. Hem bir mücadele içinde oldu, hem de kaçınılmaz olarak bu ilişkiden bir takım etkilenmeler de oldu. Ama bu etkilenmeler Osmanlı toplumsal yapısının sağlıklı işlediği dönemlerde bir süzgeçten geçirilerek gerçekten bünyeyi sarsmayacak bir yapı çerçevesi içinde göründü. 19. yüzyılda sizin dediğiniz gibi
kendine mal edebildi.
Kendine mal edebildi. Bozmadı, çok evet. doğru söylüyorsunuz. Ama 19. yüzyılda bu bariyerler kalktı. Batı doğrudan doğruya akmaya başladı. İyi planlanmış kapitülasyonlar gibi biraz Batı'yı içinden çökertecek girişimler bile bu durumdan sonra bizim aleyhimize dönmeye başladı. Ve o toplumun ayırt edici vasfı, süzme vasfı bir anlamda bertaraf oldu. Çok doğru vurguladığınız gibi Tanzimat buna nasıl bir cevap verilebilir arayışıdır. Nizam-ı Cedid zaten hep bir nizam, tanzim, aynı kökten gelen kelimeler bunlar. Yani yeni bir sistem arayışı ve bu sistemle toplumu kurtarma, topluma yeni bir reçete arayışları. Ben her birisinin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Herkes kendince bir reçete sunuyor. Zaten onun biraz öncesinde de ta 17. yüzyıldan başlayarak aydınların layihaları gündeme gelmeye başladı. Yani devlet de bir arayış içinde.
Tabii işler yolunda gitmeyince bunu nasıl düzeltebiliriz arayışı söz konusu oldu. Devlet de bunu teşvik etti. Evet, zaman zaman evet, bunları meclisler başvurdu. Halinde tabii başvurarak meclisler halinde toplayıp buradan bir hani ortak payda çıkarmaya çalıştı.
Hatta ben daha geriye giderek başka bir şey söylemek istiyorum. Türk toplumu çok fazla tanımıyor ama 3. Murat devrinde yaşamış, 2. Selim devrinde daha çok 3. Murat devrinde yaşamış çok önemli bir entelektüeldir. Benim çalışmalarımın bir kısmı onun üzerine, Gelibolu Ali. Gelibolu Ali şöyle söyleyeyim, son 50 yılda yabancı ülkelerde hakkında en çok çalışma yapılan iki kişi vardır. Birisi Evliya Çelebi, birisi de Gelibolu Ali'dir. Yani
kıymeti anlaşıldı, keşfedildi.
Özellikle evet. Amerika'da, Avusturya'da yapılmış pek çok çalışma olan bir
kıymeti
isim.
Kıymeti nereden geliyor hocam?
Kıymeti şuradan geliyor. Bir anlamda Amerika'nın Huntington'u denebilir Gelibolu Ali'ye. Yani devletin, biliyorsunuz 3. Murat dönemi sınırlarının en geniş çerçeveye ulaştığı noktadır. En güçlü olduğu dönemdir bu bir anlamda da. Ama toplumların zirvede oldukları dönem aynı zamanda bir zaafı da beraberinde getirir. Yani o artık ulaşılabilecek son noktaya ulaşılmış ve oradan aşağı doğru düşüşü. Ama zihniyet olarak bunu sezemezsiniz o dönemde. Bunu ancak özel insanlar sezebilir. İşte Gelibolu Ali onlardan birisi. Onun Nusat-ı Selatin diye o dönemi eleştiren yazıları var, dikkat çeken yazıları var. Yani o dönemden itibaren biraz Batı ile ilişkileri, devletin iç ilişkisini falan anlatacak çabalar var. Ama ben burada Birinci Dünya Harbi'nin çok önemli bir nirengi noktası olarak görüyorum. Birinci Dünya Harbi'ne gelinceye kadar insanlar üç aşağı beş yukarı tamam sıkıntılar var ama biz bu sıkıntıları bertaraf ederiz gibi bir zihni tavır içindeydiler. Birinci Dünya Harbi bunu yerle bir etti. Yani Birinci Dünya Harbi ile biz hem bir imparatorluk tasfiye ettik hem bir medeniyeti kaybettik. Bence ikincisi birincisinden daha mühim. Yani bu şu demek, pusulanız kayboluyor. Yani orada tam bir kaotik yapı teşekkül etti. Özellikle aydınlar dünyası paramparça oldu. İşte orada herkes kendince bir çıkış yolu aramaya başladı.
Evet, herkes en radikal fikirleri de söyleyebildi.
En radikal fikirleri de söyleyerek, mesela bunların içinde batılılaşma, muasırlaşma meselesini makul düzeyde tutan isimler olduğu gibi, Abdullah Cevdet gibi
ifrata varan isimler
çok
de çıktı.
İfrata varan, şimdi burada konumuz o değil, masaya yatırmayalım ama isim olarak çok ifrat çerçevesi içinde tanımlanabilecek ölçütler ileriye süren isimler ortaya çıktı.
Bu da ölçünün bozulduğunun bir göstergesi aslında. Evet. Sağlıklı tartışmamızı da bu tür ifrat tefritler engellediler ama normal karşılamak lazım dediğiniz
evet,
gibi.
Evet, burada denize düşenin yılana sarılması gibi. Yani evet. Böyle bir yapı söz konusu. Bunların içinde mesela en karakteristiklerden birisi Ziya Gökalp. Daha sonra Türkçülüğün esasları çerçevesi içinde bir anlamda bu Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak meselesini muasırlaşmak önde, Türkleşmeyi bir nevi onun içine zerk ederek ama İslamlaşmayı da paranteze alarak bir çerçeveye doğru taşıdı.
Yeni siyasi duruma uygun bir model haline getirdi.
Ve bunu teorik bir çerçevede de yazdı. Yani hem bununla ilgili görüşlerini derli toplu ifade etti, hem de uygulama örnekleriyle ilgili projelerde bulundu.
Aslında Ziya Gökalp'ten bahsedince onların Yahya Kemal'le belki aradaki farkı da anlamamıza yardım edecek bir tartışmaları var. Hani bu siz onu daha güzel takdim edebilirsiniz. Ziya Gökalp'le Yahya Kemal bu geçmiş gelecek meselesi ne olacak diye tartışıyorlar. Bunu siz anlatın. Buyurun.
Dostlukları da var tabii. Malum ve Ziya Gökalp himaye ediyor İstanbul'a geldiği
Yahya
zaman
Yahya Kemal'in de mesela Gökalp'i anlattığı çok güzel bir metin vardır. Portresi gerçekten çok etkileyicidir.
Yani fikirlerine çok katılmıyor olmakla birlikte.
Birbirlerine çok kıymet veriyorlar.
Çok kıymet veriyorlar. Bu önemli. Tam da aradaki farkı göstermesi açısından ama Yahya Kemal'le ilgili şunu söylemek istiyorum. Belki Gökalp'le ilgili şuna değinmek lazım. Gökalp'in teorik çerçevede çizdiği hususları itiraz çok fazla gerekmeyebilir. Ama onların uygulamadaki örnekleri toplumda çok ciddi tartışmalar doğurmuştur. Daha önemlisi bu uygulamaları büyük ölçüde gündelik hayata, üniversite müfredatına taşıyan, özellikle de bugün de devam etmekte olan Türkiye'deki Türkoloji bölümlerinin, tarih bölümlerinin, sosyoloji bölümlerinin, ilahiyat fakültelerinin müfredatlarını belli ölçüler içinde köprüyle hazırladı ve bu uygulamalar üzerinden de bu köprünün teorik çerçevesini çizdiği yapı hayata geçmiş oldu. Bu bugüne kadar da aynen devam etmektedir bu yapı büyük ölçüde. Ve burada işte biraz önce sözünü ettiğimiz bu ifrat veya tefrit sayılabilecek bir takım uygulamalar var. Yani o günkü yapı çerçevesi içinde toplumun uzun yıllar çerçevesi içinde elde ettiği kazanımları büyük ölçüde bir kenara koymak ve buradan neredeyse sıfırdan başlayabilecek bir yapı. Mesela bizim edebi birikimimiz işte hasaten Osmanlı ile bu 600 yıl içinde teşekkür etmiş divan edebiyatı diye tanımlayabileceğimiz birikimi bu Acem edebiyatının taklididir gibi bir çerçeveye taşıyarak bertaraf etmek, bunun yerine tamamen halk edebiyatı eksenli bir yeni yapı önermek. dünyanın her yerinde klasik edebiyatlar folklor üzerine bina edilirler. Ama bunlar işlene işlene artık folklordan çok daha farklı ve entelektüel dünyayı tatmin edebilecek
incelirler,
bir yapıya dönüşürler. Bu birikimi göz ardı ederek bunu yeniden yeni bağımsızlığını kazanmış bir Afrika toplumuna önerilebilecek bir yapı gibi teklif edecek bir çerçeveye taşıdı.
Bazı aktörler bunu şey yaptılar,
teklif ettiler. Teklif ettiler. Bazı aktörler de halk edebiyatını da değil, onu da reddederek tamamen Batı ülkelerindeki normları Türkiye'ye taşıyabilecek bir yöntemi gündeme getirdiler. Böyle bir yol önerdiler.
Yahya Kemal onlardan farklılaştı.
İşte Yahya Kemal'in farkı burada ortaya çıkmaktadır. Yahya Kemal tam tersine İstanbul'da temerküz etmiş olan yüksek kültürü toplum hayatı için bir ilham kaynağı olarak ele almak, bunu katiyen taklit etmek çerçevesi içinde değil, yeniden üretmek, yani yaşadığınız çağın farkında olarak yeniden üretmek çerçevesi içinde bir model teklif etti. İşte
yani kopuş ve kırılmalar yerine o bütünlük içerisinde yeni probleme cevap üretecek, eskiyle ilişkiyi daha sağlıklı kurmuş bir model önerdi.
Geleneği en azından üzerinde yürünebilecek bir yapıya dönüştürmek. İşte tartışma tam da orada ortaya çıkmaktadır. Kökü mazide olan atiyim şeklinde ifade ediyor bunu. Gökalp onu eleştirerek onu bir nevi bu kökü mazide olmayı olumsuz bir tavır olarak ortaya koyuyor. Ne harabi ne harabatiyim, kökü mazide olan atiyim şeklinde
cevap veriyor.
Ona Yahya bir Kemal. Cevap vererek Yahya Kemal bu eleştiriyi hak etmediğini ve doğru olanın bu olduğunu telkin ediyor. Fakat Yahya Kemal ile ilgili olarak söylemek isteyeceğimiz temel özelliklerden bir tanesi, Yahya Kemal bu düşüncelerini Gökalp'te olduğu gibi sistematik bir biçimde yazmadı. Yazmadı, yazamazdı da o günkü şartlar altında.
Bir projeye de dönüştürmedi.
Bir projeydi.
Ama hocam kendi yani mizacı falan da biraz belki ona uygun değil. Dönemin şartları da belki önemli de.
Dönemin şartları
Gökalp
önemli.
Çünkü daha siyasete yakın, Yahya Kemal baştan beri siyasete biraz daha mesafeli duruyor.
Konformist de bir yapısı var. Yani öyle bir mücadeleye girebilecek ve bunun sonuçlarına katlanabilecek bir adam değil. Nitekim onun bu konumunu da devlet değerlendirmiştir. Başka pek çok yazarda görüldüğü gibi bir anlamda yeni sistemin propagandasını yapmamış olmakla birlikte hiçbir zaman aleyhinde de olmadı. Milli mücadelenin lehinde olmuştur. Milli mücadele konusunda çabaları olmuştur. Ama
yazıları
daha sonra
var. Çok güzel yazıları
evet,
var.
Çok güzel yazıları
Yolver
var.
Yolver Dağlar adıyla derlendi sonra.
Evet. Ve sonraki dönemlerde aşırılığa kaçacak bir devrim destekçiliği içinde olmamakla birlikte devlet onu en üst payelerde değerlendirmiştir.
Büyükelçi
yaptı, milletvekili yaptı.
Milletvekili yaptı.
Yani o dönemin şartları gereği Urfa'ya hiç gitti mi bilmiyorum ama oranın milletvekilliğini yaptı. Dolayısıyla böyle bir ilişki içinde zaten mizacı da buna çok müsait değil. Böyle bir yaklaşım içinde olmayacağı doğal. Ama yazılarını dikkatle okursanız buradan kendi düşünceleriyle ilgili ipuçlarını görmeniz mümkün. Yahya Kemal'in bu bilgileri Fransız tarihçilerinden, Fransız sistem kurucularından etkilenerek oluşturduğuna şüphe yok. Paris'te bulunduğu yılları iyi değerlendirmiş ve buradan Türk toplumunun geleceği noktasında doğru tasavvurlar
çok iyi okumuş. Yani hem Fransızca hem de geldikten sonra hani siz burada Gelibolu aileden bahsettiniz. Muhtemelen onların okuyan bir isim. Yani Osmanlı tarihini de çok iyi okumuş. Çok da mesela sokak sokak İstanbul'da gezip anlatacak kadar da vakıf. Bu ikisinden bir hani Fransa'dan metodu alarak Osmanlı tarihinden okumalarıyla sizin önce biraz önce bahsettiğiniz çerçeveyi inşa etmeye çalışmış. Şiirlerindeki, yazılarındaki çerçeve aslında o.
Tam bunu söyleyeceğim. Sadece tarihi okumuş değil, sadece edebiyatı okumuş değil. Mesela onun hayatında musikinin ne kadar ağırlıklı bir yer tuttuğunu, onun hayatında İstanbul mimarisinin, ki o İstanbul mimarisini biraz Türk-İslam mimarisinin numunesi sayar ve İstanbul'u çok önemser bu bakımdan. Onun için sadece bir şehir değildir. Yani tecessüm etmiş bir medeniyettir.
Bu çok önemli hocam. Özellikle hani musikiye ilgisi belki Türk musikisinin, klasik musikinin o dönemdeki ihmal edilmişliğini daha sonra telafi edecek, ayağa kaldıracak mesela Münir Nurettin'le beraber çok önemli bir sembol ismine dönüşüyor Yahya Kemal.
Elbette musikiyi çok önemsiyor. Kendisi de zaten kendisinin yeniden biraz vatana dönüşünü ve kendi kimliğini kabullenme ve onu bir adım ileriye taşıma noktasındaki gayretini büyük ölçüde musikiye borçlu.
Şöyle diyor değil mi? Çok kimse anlamaz eski musikimizden ve ondan anlamayan hiçbir şey anlamaz bizden.
Evet, meşhur Itri şiirinde. Ancak musikiyi anlayanların, nitekim onun çevresinde olan insanların da bu halinin içinde olduklarını daha sonraki dönemlerde biliyoruz. Tanpınar'da hayatının belli dönemleri çok dalgalı, daha doğrusu hayatının bütünü dalgalı cereyan etmiş bir önemli entelektüeldir. Bence Yahya Kemal'in bu topluma en büyük armağanlarından birisidir.
Yahya Kemal. Yahya Kemal'in armağanı Tanpınar. Ve hocam onu da aslında biraz ifade edelim. Tanpınar, evet, öğrencisi ama farklı bir çerçeve çiziyor. O yüzden de gerçekten Tanpınar'ın çerçevesi de Yahya Kemal'den farklı ve daha belki başka çevreleri kuşatıcı bir çerçeve. O yüzden belki onu da ayrıca konuşmak lazım.
Ben Tanpınar'ı çok önemsiyorum. Yani Tanpınar gerçekten Cumhuriyet Edebiyatı'nın en büyük kazanımlarından birisidir. Çok önemli bir kültür adamıdır. O da mesela Yahya Kemal'in yeni nesillere aktarılmasında hem yazdığı eserlerle hem de bizatihi Yahya Kemal üzerine yaptığı konuşmalar, ifade ettiği fikirlerle çok etkili
Yahya
olmuş.
Yahya Kemal üzerine bir kitabı da var. Muhtelif, evet, yazılarında değiniyor. Bir de belki metod olarak onu tatbik etmiş, onun bakış açısını tatbik etmiş ikinci bir isim.
Çok önemli bir isim. Ondan sonraki en önemli halkadır. Bu halkayı da biraz devam ettirebiliriz. Buradan başka bir şey söylemek istiyorum. Yahya Kemal iki şey yaptı. Bir metot olarak kendi görüşlerini Gökalp'in yaptığı gibi yazmadı. Çeşitli çalışmaların içinden onları cımbızla çekerek sizin fark etmeniz ve çıkarmanız gerekebilir. Ama çok önemli bir şey yaptı. Bir gelenekten nasıl yararlanılmalıdır sorusunun cevabını teşekkül ettirdi yazdığı şiirlerle. Yahya Kemal'in şiirleri hiçbir zaman bizim 16. yüzyılda yazılmış gazellere benzemez. Form olarak gazeli kullanmıştır. Form olarak klasik şiirin örneklerini kullanmıştır. Ama aynı zamanda modern şiiri kullanmıştır. Aruzu kullanmıştır. Ama onun yapıp ettikleri, onun yazdıkları hiçbir zaman divan edebiyatı çerçevesi içinde değerlendirilemez.
Modern bir şiirdir.
Modern bir şiirdir. Ve asıl Yahya Kemal'in bu topluma en önemli armağanı o metodik çalışmalardan, o manadaki tekliflerinden çok bu gelenek ve modernite tartışmalarında ortaya koyduğu örnekliktir. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Nitekim onun bu tavrı daha sonra Tanpınar tarafından çok iyi özümsenmiş. Tanpınar, sizin de ifade ettiğiniz gibi, bütün gerçek sanatçılarda olduğu gibi Yahya Kemal'i taklit etmemiştir. Ama oradan yürüyerek kendi çağının Yahya Kemal'de de olmayan bir takım imkanlarını kullanarak bu defa yeni örnekler ortaya koymuş. Hem bunu şiirinde koymuş, hem hikayesinde koymuş, hem romanlarında koymuştur. Ben daha çok Tanpınar deyince akla öbür eserleri geliyor ama Saatleri Ayarlama Enstitüsü geliyor özellikle. Benim için Tanpınar deyince aklıma ilk gelen kitabı Huzur'dur. Huzur, bu Doğu Batı meselesi Murat Bey bizim hayatımızda...
Girişte ifade ettiğimiz o tartışmaların aslında hani rafine bir şekilde incelenmiş bir kitabı. Evet.
Yani Berna Mora'nın burada ilgilenen dinleyicilerimiz olursa önerelim. İki ciltlik Türk romanı üzerine çalışması vardır ve tamamen Doğu Batı sorunu üzerinde odaklanmıştır bu çalışma. Ama şu bir realitedir. Bu o kadar toplumu derinden sarsan bir mesele olmalı ki yani Türk edebiyatındaki özellikle 80'lere kadar yazılmış romanların kahir ekseriyeti konu itibariyle tamamen Doğu Batı ekseni üzerinde odaklanır. Yani mesela Peyami Safa'nın Fatih Harbiyesi'ni alalım. Yalnızlığını alalım.
Sinekli Bakkal Halide Edip'in.
Yakın dönemde işte Tanpınar'ın Huzur'unu alalım. Geçelim oradan bu tarafa doğru. Tutunamayanları alalım Oğuz Atay'ın.
Ya da Yakup Kadri'nin Yaban'ını alalım.
Geçelim bu tarafa doğru tekrar. En yakın işte Orhan Pamuk'un Benim Adım Kırmızısını alalım.
Evet.
En dramatik Doğu Batı tartışmalarından birisidir Benim Adım Kırmızı. Buradan hareketle Yahya Kemal bir gelenekten nasıl yararlanılması gerektiğinin uygulamalı örneklerini vermiştir. Ve bir gelenekten yararlanmak asla taklit etmek değildir. Taklit fevkalade kolay. Nitekim günümüzde bakın hakikaten hem teorik çerçevede hem yaptığım bürokratik görevlerde en çok çaba harcadığım meselelerden bir tanesi bu geleneksel sanatların çağdaş sanatçı için yeniden ilham kaynağı olabilecek bir çerçeveye dönüşmesi nasıl mümkün olabilir sorusuna çareler üretmeye çalışmakla geçti. Ama ben bugün bakıyorum özellikle bizim belediyelerimizin bu İSMEK, BELMEK gibi falan çalışmalarla belki de geleneksel sanatlarla uğraşan insan sayısı Osmanlı'nın en görkemli döneminden bile daha fazla sayı itibarıyla. Ama ortaya konulan ürünlere bakıyorum. Ortaya konulan ürünler maalesef 5. derecede taklit, 6. derecede taklit örnekler ve asla beni mutlu etmiyor bunlar. Şunu da biliyorum, kültürel çalışmaların hemen gerçeğe dönüşmesi mümkün değil.
Zaman alır.
Burada da müze çalışması diyebileceğimiz bir taklidi çalışmanın var olması gerektiğini ama bunlarla ilgilenen insanlarda bu ikinci çabayı gösterenlerin sayısı çok az. Birinciyle yetiniliyor gibi bir tablo var. Şimdi girdiğimiz pek çok yerde daima hat örnekleri görüyoruz falan ama bunların o taklidi havayı aşması gerektiği kanaatindeyim. O bakımdan şunun üzerine basa basa söylemek lazım. Gelenekten yararlanmak, yani neoklasik denebilecek ürünler ortaya çıkarmak, sıfırdan bir şeyi yaratmak kadar zor bir iştir ve herkesin yapabileceği bir şey değildir. Nasıl iyi yapılabileceğinin Yahya Kemal güzel örneklerinden birisini ortaya koymuştur.
Yahya Kemal bu haliyle aynı zamanda hani Türkiye'nin ihtiyacı duyduğu bir estetik seviyeyi de temsil ediyor.
Çünkü şüphesiz.
Yani bu tartışmalardan bağımsız olarak bu tartışmaların bu estetik seviyeden mahrum bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. O seviyeyi muhafaza etmek fevkalade önemli.
Fevkalade önemli. Burada özellikle şunu söylemek lazım. Yahya Kemal'le Gökalp arasındaki en temel farklardan bir tanesi birisinin daha folklorik ağırlıklı bir yapılanma üzerinden yürümeyi teklif etmesine karşılık Yahya Kemal üstün İstanbul kültürünün yeniden bize ilham kaynağı olarak geleceğimizi tanzim etme noktasındaki çabalarıyla dikkat çekmektedir. Nitekim biraz önce de söyledim, onun durgun suya attığı bu taş bir süre sonra Tanpınar'da başka bir çerçevede ortaya çıktı. Tutunamayanlar da başka bir çerçevede ortaya çıktı. Orhan Pamuk da başka bir zeminde ortaya çıktı. Ve bunları yaparken bu saydığım isimlerin hemen hemen hepsinin kafasında, daha doğrusu yapıp ettiklerinin arka planında bir medeniyet krizini ve yeni bir medeniyet arayışını görürsünüz. Ben Yahya Kemal'in açıkça bunları bu şekliyle çok deklare etmemiş olmakla birlikte şöyle bir yaklaşım içinde olduğuna kaniyim, buna samimi olarak inanıyorum. Bu coğrafya geçmişte bir medeniyet doğurmuştur. Biz onun inkraz dönemlerini gördük ama yeniden üzerinde düşünerek ve çağı iyi değerlendirerek yeni bir medeniyet ortaya koymak mümkün olabilir. Bu elbette taklitle olmayacak ve kökü mazide olan bir atiyi hayal ederek, yani geçmişten ilham alarak geleceği kuracak bir yapı çerçevesi içinde olacağını düşünüyorum. Buradan hareketle de Yahya Kemal'in önümüzdeki yıllarda daha çok keşfedileceğini ve üzerinde daha çok konuşulacağı kanaatindeyim.
Evet, sizin işaret ettiğiniz gibi yani Yahya Kemal'in hiç umulmayan yerlerden etkilerini görmek mümkün. Oğuz Atay'da, Orhan Pamuk'ta ve nihayet özellikle bu yeniden keşfedilmesinde Beşir Ayvazoğlu'nun ismini zikrederek tamamlayalım isterseniz.
Şüphesiz çok tamamlayalım. Bence bir önceki halkadan da bahsedelim. Özellikle Nihat Sam Banarlı o darmadağın eserlerini topladı ve onları bu toplumla buluşturdu. Beşir Ayvazoğlu da bunları yeni yorumlarla kamuoyuyla paylaştı. Türk toplumuna şimdi bunları bu hazır malzeme üzerinden yeni bir şeyler inşa etmek düşüyor.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugün Mustafa İsen hocamızla Yahya Kemal etrafında milli kimlik ve medeniyet meselelerimizi konuştuk. Yapımcımız Selahattin Böke, teknik kumanda masasında Mehmet Kasar, konuğumuz Profesör Doktor Mustafa İsen ve mikrofonda bendeniz Murat Yılmaz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.
Dünden yarına Türkiye.